Ayrım 9. Dağdan Kopan Ateş. Omar Kabezas. Sayfa 109. Askerin Noel'i. Yalnız olduğum o ay, gündüzleri de zamanımı boş geçirmedim. Sabahları idman yaptım. Öğleden sonraları raporlar yazdım veya bir şiir, biraz yürüdüm. Gözlerimi denedim, önce birini kaparım, sonra ötekini. Meşgul olmama, kendi başıma olmama karşın her türlü şeyi düşünmeye hemen daima zaman vardı. Bir gece adının Margarito olduğunu bildiğimiz bir campesino, Tello'ya gönderilen ve benim yolumdan geçecek bir campanero ile göründü. Koca bir çocuğun bana doğru geldiğini gördüğümde 4 sularıydı. Uzun yapılıydı, büyük, şiş gözleri vardı ve saçı kıvırcık kısaydı. Bana ulaştığı anda sırtından koca bir yük kalkmış gibi kendini yere attı. Kulağına kadar çamur olduğunu görebiliyordum. Yüzünde, saçında, tüfeğinde çamur vardı. Omar Cabezas dedi. Sen olduğunu biliyorum kardeş. Bana sorular sormaya başladı. İlk kez gördüğümde Tello ve Silvestre'ye sorduğum türden sorular. Nasıldı? Kaç kişi vardı? Bundan sonra nereye gidiyordu? Birçok kamp var mıydı? Yemek pişiyor muydu? Buraya kadar yürüdüğü gibi hep yürünüyor muydu? Yaraları için merhem veya alkol var mıydı? Botlarını çıkardı garibim. Elinde derin bir yarık vardı. Düşerken yüzü taşa gelmesin diye elini koymuştu. Çamurlu bir mendille sarmıştı. Bu Casimo'ydu. Beni tanıyordu çünkü üniversitede öğrenciydi. Gerçek adı Orlando Castellon Silva idi. Gerilla savaşında ölenlerden biri de oydu. Daha sonra yüzlercesine askeri eğitim verdim. 5 yılımda yer altındaki yaşamımda 40 kadar gerilla okulu yönettim. Campanero'lara gerçek sevgiyi, gerçek kardeşliği duyarak, eğitimi sert tutarak, fakat onlara kardeş gibi davranarak, dağda öğrencilere karşı bulunan ön yargıyı kesip atarak öğretmeye çalıştım. Sonradan bunun doğru çıktığını görüyorum. Vaslala'da gün boyu sivrisinek vardır. Her yerde ve geceleri 10 kat daha kötüdür. Tatarcık, bokon, her türlü sivrisinek ve böcek. Battaniyenin içine girerler, uyuyamazsınız. Hamağın altına köz koyman, için için yanan odunlarla duman yapman gerekir. Kulağında sürekli bız hamağındasın. Küçük bir böcek bütün gece sana işkence eder. Hamak veya battaniyenin kenarından kaçar, yatarken seni ısırır. Kabustur, korkunçtur. Huzur içinde uyuyamazsın. Bundan dolayı dağda yüzün kırışır, ifaden daima acıklıdır. Sıçarken kıçın buzlu çalılardan ıslanır, yemek berbattır, hoşuna giden hiçbir şey yoktur, şeker bulunmaz. Hemen hiç gülmezsin, her dakika bir yerin çizilir, daima külfet altındasındır, her zaman ıslaksındır. Dolayısıyla yüzün daima aynı ifadeyi alır ve günler, haftalar, aylar geçtikçe yıllar yüzünde bu ifade kalır. Adeleler kasılır, yüzün sertlikle buruşur, kaslar normal durumuna gelip gevşeyemez, yüzün değişir. Yıllarla gerillaların yüzleri değişir ve bu değişim yeni yapılarını açıklar. Değişen yüz eskisi gibi olmadığını söyler. Doğal olarak aynı şey başkalarında da olur. Sonra uyuyamadığınız için de daima esneyip kendi yüzünüze vurursunuz. Lanet sinekler iflahınızı keser. İyi bir yemek olması, yeni bir campanero'nun gelmesi, mastürbasyon yapmanız, radyoda güzel bir haber veya Carlos Mejia Godoy'un günlük müziğimizi dinlememiz dışında hoş bir an yoktur. Müzik serin su içmek gibidir çünkü Carlos'u dinlerken yalnız olmadığınızı anlarsınız. Bu yürekli bir diyettir. Akşam 6'da günlük müziğimiz dinlenir. Birkaç radyonun çevresinde toplanılır, müzik, balatlar, mazurka ve Carlos'un konuşması dinlenir. Daima bunu dinlerdik. Varlığımızı sürdürmemize yardım ederdi. Casimiro'yu Tello'ya gönderdik. Bir gün şafakta bir kurye, beni almaya gelmiş bir campesino geldi. Modesto konuşmak için beni çağırıyordu. Ona hala rastlamamıştım ve gerçek adının Henry Ruiz olduğunu bilmiyordum. Tamam, Modesto ile buluştuktan sonra yerime döneceğimi hesaplıyordum. Campanero ile Modesto'nun kampına gittim. Orada merkezden benimle birlikte gelen herkesi, bazı yeni kişileri ve tanımadığım kampesinoları gördüm. 30-40 adam. Kahretsin diye düşündüm, çok azız. Başka savaş birliklerinin olduğunu bilmiyordum. Böylece Modesto'nun kampına vardım. 1-2 ay ayrılmıştık. Öteki kampanerolar birçok deneyimlerden geçmişlerdi. Her neyse kampa ulaştım. Vardığımızda kahvaltı ediyorlardı. Yola gece çıkmıştık. Rodrigo'nun idmanını henüz bitirmişlerdi. Kıçlarından kan alıyordu. Sizi kandırmıyorum. Rodrigo'nun eğitimi gerçekten zordu. Sabahın köründe her gün eğitim. 4'te eğitim için sıraya, gün açarken hareketler bitiyordu. Yük sırtta, bundan hemen sonra kişisel bakım vardı. Herkes yıkanmak, diş fırçalamak, yüzünü yıkamak için serbestti. Yıkanmak isterseniz yıkanırdınız. Eğer bir sorumluluğunuz varsa izin alırdınız. Sonra kahvaltı, bir avuç mısır, taneler patlayana kadar haşlanmış veya yalnız kaynatılmış, patlamamış. Normal miktar yarım fincan kaynamış, patlamış mısırdı. Yıllarca kahvaltımız buydu. Artık gına geldiği için ondan nefret ederdik. Ama açlıktan geberdiğimizde bir bok olmadığında bu ufak mısır fincanını nasıl arıyorduk? Campesino beni Modesto'ya götürdüğünde ufak bir kaptan yemeğini yiyordu. Seninle karşılaştığıma sevindim diye onu selamladım. Sen Eugenio musun? Evet, Eugenio. Konuşma fırsatı bulduğumuza memnun oldum. Gidip yemeğimi aldım ve yemeye başladım. Modesto'nun simge olmasına karşın aramızda biraz soğukluk vardı diyebilirsiniz. Sanırım şu eski sorun, öğrencilere karşı duydukları küçük görme duygusundan kaynaklanıyordu. O zamana kadar bunu belirlemiştim çünkü sürekli her şeyi çözümleyen bir heriftim. Vaslala da Modesto'nun kampına varmadan 15 gün önce sağ baldırımda küçük beyaz bir nokta fark etmiştim. Solda da bir tane vardı, küçük bir nokta, sivrisinek ısırığı gibi. Ama elleriniz hep sivrisinek ısırığı olduğu için, binlerce defa ısırıldığınız için ısırık üstüne ısırık, kaşınmak, yara üstüne yara, bu normaldi. Bazen de yaralar iltihaplanırdı. Öyle yaralı, sızan irinle dolanırdınız. Varsa alkol dökerdiniz veya mertiolat sürerdiniz. Isırıklar iyileşir ve gene ısırılırsınız, böyle gider. Ama bu ufak noktalar, beyaz ısırıklar kırmızıya dönüyordu. Kırmızı, kırmızı. İki baldırımda da kırmızılık derinleşiyordu ve günden güne 10 sentova büyüklüğüne vardılar. Onları sıktım. Şiling kadar oldular, sonra da 50 sentova büyüklüğünde. Sonra ağrımaya başladı. Cehennem gibi yakıyordu. İrin aktığını görüyordum. Modesto'ya vardığımızda bana bir iğne yaparlar diye düşündüm. Oldukça fazla ilaçları vardı. Flavio'ya, gerilla doktorumuza söyledim. Hep yara oldum, baldırlarım berbat dedim. Neyiniz var? Hep iltihap dedi. Sonra bu iltihaplar acayip büyümeye başladı. Kordoba büyüklüğüne ulaşmıştı. O kadar ağrıyorlardı ki dayanamıyordum. Lastik botumun tepesini katlıyordum çünkü derime değince beni öldürecek gibi oluyordu. Geçsin diye antibiyotik verdiler ama yararı olmadı. Flavio'ya kötü kokmaya başladı. Bu bok gerçekten kötü kokuyor dedim. Flavio koklamak için eğildi. Haklısın kardeş, çürümüş. Ötekini kokladı. Öv! Sana benzatasil iğnesi vereceğim. İlk benzatasil iğnem buydu. 2 milyon 400 bin birim penisilin kalçadan. 4 gün felç oldum, basamadım. Hepimiz zayıfladık, bir deri bir kemik, fakat böyle bir iğne beni sildi süpürdü. 4 gün geçti ve ameliyeye başladılar. Pamuklu kerpetenleri açık yaraya daldırdılar ve pamuklu bezle yarayı kazıdılar. Sonra ötekine. Dişlerimi kenetledim ve yumruklarımı sıktım. Ay kardeş! Ayağımı yana çekince Flavio üstüne oturdu. Sonunda bütün irin çıktı, koca bir yara vardı. Bir de şu leş kokusu. Etimin göründüğü iki yarayı da sardılar. Yürümeyi unut, sürekli oturmak zorundaydım. Daha da iyileşmediğimden bir benzetasil iğnesi daha yaptı. Hatırlayın, bu kırmızı kan hücrelerini öldürür. Beslenemiyorduk ve sefil durumdaydık. Ben basamıyordum ve tedavi her gün sürdü çünkü her gün irim vardı. Çıman büyüyüp duruyordu. 3 benzetasil iğnesi daha yaptı, gene de daha kötü oluyordu. Beni canlı canlı yiyecekti. Bir de şu acı. Kalkamadım, yemeğe bile gidemedim. Bütün yapabildiğim gidip sıçmak ve yıkanmaktı. Bu gerçek bir fedakarlıktı. Çünkü her gün yıkanıyordum. Yıkanabilmek için buzlu, buz gibi suya çıplak dalmanın her gün bazen günde iki defa ne demek olduğunu biliyor musunuz? Ve hala geçmiyordu. Flavio'nun kaygılandığını görüyordum çünkü öteki campanerolarda da gövdelerinin değişik yerlerinde aynı küçük noktalardan çıkıyordu. En büyüğü benimkiydi. Flavio kaygılanmıştı. Konunun cerrahat olmadığını anlıyordu. Bir aydır sırt üstü kalmıştım. Antibiyotikle dolu, hala büyüyorlardı. Koca yuvarlak çıbanlar. İçeriden büyüyüp etimi yiyorlardı. Kemiği görebilirdiniz. Tedavi 3 kişiyi uğraştırıyordu. Bir campanero dal keserdi. Gazlı bezle bacaklarımdaki delikleri temizlemeye başladıklarında bağırmayayım diye ellerime 2 çubuk verirlerdi. Ağzıma da bir tane koyarlardı. Ta derinlere kadar girdiklerini hissediyordum. Korkunç, tarif edilmez bir acı beynime vurdu. Ağzımdaki dalı kestim. Öyle acıdı. Hayvan gibiydim. Beni mahvetmişti. Bu acıyı Somoza dışında kimseye dilemem. Gazlı bezi daldırırlarken neredeyse bayıldım. Ve o ne kokuydu? Gazlı bez, irin, kan ve fasulye veya mısır büyüklüğünde et parçalarıyla dışarı geldi. Küçük et parçaları kaybediyordum. Şimdi yalnız yaralar vardı ama yerleri daha büyüktü. 10 santimetre çapında el kadar ve içeriden hep yenmiş. Üstüne üstlük Vastala'da apandisit ağrıları duymuştum. O da öteki dertlerle iç içeydi. Zavallı Flavio hep hamağındaydı. Umutsuzdu çünkü ne olduğunu çıkaramıyordu. Bir öğleden sonra bağırarak geldi. Lesimaniasis, lesimaniasis, sanki kara kara diye bağıran biri gibi. Lesimaniasis nedir? Kardeş, yakalandığın hastalık dağ cüzamı. Lesimaniasis. Daha gelmeden önce tropikal tıp konusunda okuduğum bir kitabı anımsadım. Yani repodral, repodral, çare bu, repodral. Umalım kardeş. Tamam, sonra aşağıdan repodral istettiler. Şehirden repodral istetmek ne demek biliyor musunuz? Ne zaman gelir, muhafızların bariyerlerini geçebilir mi? 5 ay öyle kaldım. Daha çok bandaj koymaya devam ettim. Bazen odun toplamaya gittim veya bana nöbet görevi verdiler. Konu şu, hiçbir şey yapmıyor olmamak için görev istedim. Her neyse, şu cüzen beni acayip yapıyordu, katılaşıyordum. Böyle arzulu olmanın nedeni belki buydu. İnançlar olmasa, onurunuz olmasa gidersiniz, aşağı gönderilmek istersiniz. Modesto'dan bir kez geri gönderilmeyi istemedim ve benim boktan durumumu biliyorlardı. Sonra bir gün Noel geldi. 1974'ün Noel'i. Dağlarda Noel'i sevmiyorum. Bazılarını daha çok anımsıyorum. Değişik yerlerde, kamplarda, bölgelerde değişik insanlarla 5 Noel geçirdim. Her zaman aynı gerilla kolu değildi. Yeni katılanlar, yeni gelen gruplar, yeni campanerolar vardı. Son Noel'i nerede geçirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü genellikle en yakın Noel'i anımsamak daha kolaydır. Noel'i yeni yılla karıştırıyorum çünkü ikisi de gelenekseldir ama Campasinolar yeni yılı Noel'den daha çok kutlarlar. Noel dağlarda adi sıradan bir gün pek görülmüyor çünkü oyuncak yok, salakçı olanlar bile fiesta yok. Dağlarda Noel yok ama yeni yıl başka bir öykü. Bir yılbaşı birkaç Campasino ile içtiğimi anımsıyorum. Dağdaki ilk Noel'im 1974'teydi. Aynı ay Carlos Agüero, René Vivas, Nelson Suarez, Evelio, Aurelio Carrasco ve daha bazı campanerolar soyguna gitmişlerdi. Rodrigo gittiğinde biz kamptaydık. Bir işe gittiğini tahmin ediyorduk ama bize söylememişti. Sonra Abisinya'daki soygun gürültüsünü duyduk. Bu orospu çocuğu Rodrigo'dur dedik. Kampa dönene kadar ter döktük. Tam Noel zamanı döndüler. O yıl gelenler hamaklarındaydı. Noel'i düşünüyorduk. Renkli ışıklar, hediyeler, süpermarketler. Doğal olarak Leon'daki Noel'i düşündüm. Katedralin önüne sergiler açılırdı. Bebekler, lamba telleri, bilardo salonunun ve yaşlı Taponcito'nun olduğu köşede daima harika Noel lambaları olurdu. Bir sürü anı. Hamaklarımızda müzik dinliyorduk. Arkadaşlarınızdan uzaksanız Noel için bana gelin diye giden bir şarkı söylemeye başladık. Noel için benim çadırıma gel. Uyumak istemiyorduk, oradaydık. Ben 23'ündeydim. Rodrigo 24'üne girmişti. Mutluyduk. Noel'de birlikte olacaktık. Bok gibi olsak da Rodrigo ile farklı olacağını düşünüyorduk. Geleneksel anlamda olmasa bile insan yapısını anlayan biriydi, bizi anlıyordu. Sorunlara oldukça alışmıştık. Noelleri bazen katedralde, siyasal hükümler için grevde geçirirdik. Demek istediğim, bir bakıma buna alışkındık, öğrenciliğimizden beri. Siyasal kampanyalar için kutsal haftayı, Noel'i veya yeni yılı kiliselere kapanıp geçirirdik. Rodrigo birkaç hindiyle çıkıp geldi. Serseriler, Abisinya'da işten sıyrıldıktan sonra hazır şehre gelmişken bir şeyler getirmeyi düşünmüşlerdi. Aylardır dağdaydık. Döndüğünde Rene Vivas'a, "Kardeş, şehirde miydin? Elektrik ışıklarını, arabaları, insanları gördün mü?" diye sorduğumu anımsıyorum. Bunları görmeyeli çok olmuştu. Rodrigo, "Harika bir Noel'imiz olacak. Tahmin edin ne getirdim?" dedi. Rodrigo yemek pişirmeyi severdi. Yağımız, petit pois, ketçap, Worcestershire sosumuz var. Bize getirmek için bunları 20 gün kadar süren yollarda sırtlarında taşımışlardı. Ve 24. gün kampa varmışlardı. Bazı durumlarda çok şey demek olmayabilir ama çantanı doldurduktan sonra 1 gram ilave ağırlık bile koymak hem de kural yürümek ve istisna dinlemek olursa gerçekten bir şeydi. Böylece Luciana yemeği pişirmeye koyuldu. O gün onun sırasıydı ama Rodrigo da pişirmeye katıldı. Şehirde yaptıkları gibi hindi yapacağını söyledi. Bütün malzemesi de vardı. Bomba gibi bir ziyafetimiz olacaktı. Aylarca patlamış mısırdan sonra. Ama yemek ve Rodrigo'nun dönüşü ne kadar neşe verse de zaman zaman kız arkadaşınızın, annenizin, şehirdeki artık çoktan yer altına inmiş olan kampaneroların nerede olduğunu merak ediyordunuz. Elbette arkadaşlar da şu anda içiyorlardı ve sizi düşünüyorlardı. Daima insanca bir dayanışma vardı. Nerede olsak, hangi anda, her zaman birdik, birbirimizi düşünürdük. Rodrigo öğleden sonra geç suya batmış olarak dönmüştü. Nöbetçinin bağırmasını duyunca döndüğünü anlamıştık. Evelio'yu gördük. Her zamanki gibi tıknaz, sırılsıklam, yükü sırtında, yüzünde her zamanki ifade. Sonra Rodrigo kasketi ve sarı saçıyla. Her zamanki gibi Evelio'nun arkasından geliyor. Gülerek geldi. Rodrigo'nun yarım bir gülmesi vardı. Geniş geniş değil. Yayılan bir gülümseme çünkü Abisinya'dan dönüyordu. Noel'de bizimle olacaktı. Elbette bizim onu özlediğimiz gibi bizi özlemiş olmalıydı. Anımsıyorum, öğleden sonraydı. Sisliydi. Çünkü yukarıda aralık kışın ortasıdır. Luciano Rodrigo'ya mutfak yamağı olarak hizmet ediyordu. Hindileri aldı, neredeyse karanlıktı, tuzladı, Rodrigo'ya geri verdi. O da ateşe koydu. Hala anımsayabildiğim bir koku. Birliğin bir kısmı çadırları daire şeklinde kurmuştuk, konuşup şakalaşmak için ortada oturuyordu. Sabah toplandığımız yerde, şehirde ne yapıyorlar diye meraklanıyorduk. Rodrigo şarkı söyleyebileceğimizi söyledi. Öyle yaptık. Bir zaman şarkı söyledikten sonra işemeye gitmemiz gerekti. İşemek için gruptan ayrıldınız mı hemen şehri düşünürsünüz. Ailenizi, annenizi, kız arkadaşınızı, zafer şansını. Kaç Noel daha bu? Ne kadar böyle gidecek? Ne zaman eve dönebileceğiz? İşemeye gittiniz mi anında bunlar üşüşür. Ama gene gruba döndünüz mü şarkıya dalga geçmeye hepsini unutursunuz. Gevezelik ederken Rodrigo yemek pişiriyordu. Mutfak yerinden Rodrigo terbiye malzemesini attıkça kokular yayılmaya başladı. Mutfaktan 20 metre kadar uzaktaydık. Tanıdık kokular gelmeye başladı. Kebere otu, ketçap, Worcestershire sosu, hardal. Rüzgar esiyordu, duyularımız, algılarımız keskinleşmişti ve bunlar tanıdık kokulardı. Bu neydi diye soruyorduk, şudur filan. Yemek zamanı geldiğinde koku artık bizim için fazlaydı, bekleyemiyorduk. bize fazladan ikişer sigara getirmişlerdi. Normal koşullarda oran günde 6 taneydi. Bize 2 tane daha getirmişlerdi. Bir de kişi başına 3 şeker kamışı. Bu umulmaz bir şeydi. Gerçek fiesta. Fazladan sigaralar, şeker, hindi ve hindinin kokusu. Ne olsa gruptan ayrılınca sihir buharlaşıyordu. İşime gitmekten bu nedenle nefret ediyordum. Bazen düş görmek daha iyidir. Sonunda hepimizi beklediğimiz şeye çağırdılar. Her zamanki kararlılıkla tarafsızlık arası kararlı ve mekanik tonla bağırdılar. Yemek zamanı, kampanerolar! Sıraya girdik ve ağzımızın suyunu akıtan koku. Önce karanlıkta parmaklarımla yemeğe dokundum. Kaşığımla değil, parmaklarımla. Zeytinlere, keberelere dokunduğumu anımsıyorum. Karanlıkta dokunarak bütün malzemeyi tanıyabiliyorsunuz. Bir zeytin aldım ve yedim. Zeytinyağı ve tükürüğünüz karışınca sizi şehre geri götüren bir vecd duygusu yaratıyor. Ve işte kebere otları, ketçap kokusu. Karanlıkta yiyip gözlerinizi kapatırsanız biraz hayalle harikalar yaratırsınız. Ama sonra büyük trajedi geldi. Luciano'yu baştan ayağa sıvayan küfürler, Rodrigo'nun öfkesi, herkeste moral bozukluğu, et zaten tuzlanmıştı fakat Luciana bir daha tuz koymuştu ve yenilmez olmuştu. Isırdım. Açlıktan değil fakat hayalimde lezzetini almak için. Bütün terbiyesi oradaydı. Eti kenarından emdim. Bütün baharatını yedim. Sonra da etin çoğunu yedim. O gece yemekten sonra hepimiz düşüncelere dalarak yattık. Dövüşü, yaşamı, mücadeleyi düşünerek. Zaferden önce bir Noel'i de Tegucigalpa'da geçirdim. Emin bir evde. Çok kalabalık bir Noel'di. Honduras'ta görevli olduğumu anımsıyorum. İşi bitirmiştim ama daha sürükleniyordum. Rafael Mairena ile görevdeydim. Campanero ve Campaneralar bir araya geldik. Durum o kadar kötü değildi. Dans ettik, yemek yedik, kampanerolarımızı andık. Benim düşündüğüm kampanerolar benim savaş birimimdeydi. Geçmiş Noel'lere göre değişik dağlarda nasıl olabileceklerini düşündüm. Bazılarını bütün gece yürüyerek geçirmiştik. Yürü yürü hepsini unutuyorsunuz. Ama dinlenmeye oturunca yanındakine, "Bak kardeşim, bu çok fena. Dünyada ne olup bitiyor kim bilir. Allah bilir millet nerede rom içerken, kim bilir neler yaparken biz buradayız." dersin. Sizi etkiler ve eğer bağlam ilkeleriniz yoksa moraliniz bozulur. Çünkü böyle geleneksel, kök salmış bayramlar vardır. Şehri, arabaları anımsayarak yürürsünüz. Bazen olayların arkasında sürüklenirdim ve sorumlu tek kişi bendim. Düşüncelerimle çıldırıyordum. İnsanın zihni kaynakları olmasına karşın bende vardı. Tükenmekten kurtulmak için bitkinliğinize hayal eklemelisiniz. Attığım her adımın zengin bir adamın evindeki Noel ağacının bir lambası olsun derdim. Bir lamba, bir adım. Her lambayı ezerdim. Bu ilk yıllarda merak nedeniyle daima campesinoların yaşamını gözlerdik. Kulübelerinde şenlik havası var mı diye bakardık. Şehirde tamamıyla farklıdır. Işıklar, ilanlar, hediyeler, kartlar, partiler, Noel'in kendine özgü parlaklığı vardır. Aralığın son günleri özeldir. Noel ve yılbaşında insanlar daha neşelidir, hoştur. Evler, kendi evin bile farklıdır. Eski aynı ev olmasına karşın. Dağlarda çalılardan küçük bir kulübeye doğru yürüyerek aralığın raihasını solur muyuz diye bakınıyorduk. Aralıkta açan hisleri tadar mıyız diye. Şehirde insanlar hep bir şeyler satın alır. Küçük bir şey de olsa, bu olmazsa bir şeyler yaparlar, yaratırlar. Ama Noel'i asıl kutlayan çocuklardır. Oyuncaklarını alırlar. Noel'in gelmesi için umutsuz bir fakirlik olmalıdır. Dağlardaki gibi. 9. ayrımın sonu, sayfa 119.